Ayrım 4 Yaban Kazları Daniel Carney Sayfa 49 5. Bölüm 29 Kasım Pazar Saat 11.30 Hava iyice açmıştı. Matterson evinin arkasındaki duvarla çevrili bahçede dolaşabilecekti artık. Bahçeyi karısı geleneksel Çin biçimine uygun olarak yaptırtmıştı. Kışın çıplak olmasına karşın yine de Matterson çok severdi burasını. Derelerin üzerinde gayet zarif tahta köprüler vardı. Söğüt ağaçlarının çıplak dalları rüzgarda hışırdıyordu. Yaz akşamları birlikte dolaşırlardı burada. Matterson şimdi de karısının yanında olduğunu hissediyor ve bu düşünce kendisine huzur veriyordu. Balfour bahçeye bir yabancı getirdi. Sizi Bay Martin'le tanıştırayım. Ancak Martin Balfour'un sözünü ağzına tıkayıp öne geçti. İri yarı, iri kemikli, 50-55 yaşlarında, ifadesiz yüzlü ve soğuk bakışlı bir adamdı. Kasları hareket etmemekten çoktan gevşemişti ama el sıkışı hala güçlüydü ve sesinde otoriter bir ton seziliyordu. Daha önce tanışmıştık Sir Edward, belki anımsarsınız, Boston'daydı. Evet Bay Martin, anımsadım ama o zaman adınız biraz daha uzun değil miydi? Martin omuzlarını silkti. Tutucu İngiliz biçimine uygun bir takım vardı sırtında. Ama sesinde hala Bostonlu bir İtalyan şivesi seziliyordu. İngiltere'de insanın çevresine uyum göstermesi çok önemlidir. Ne kadar hoş olmasa bile mi diye sordu Matterson. Aksine ülkenizi çok beğeniyorum Sir Edward. Yaşlandıkça bu tempoya daha kolay ayak uyduruyorum. Doğrusunu isterseniz yurttaşlığa geçmeyi de ciddi olarak düşünmekteyim. Aman sakın acele bir karar vermeyin dedi Matterson kupkuru bir sesle. Martin'in yüzündeki gülümseme birden siliniverdi. Pazar günlerini genellikle aileme ayırırım dedi ama çağrınızı alınca önemli olacağını düşündüm. Öyle diyerek Matterson adamın koluna girdi. Yemeğe kalacaksınız değil mi? Martin kalmayacağını söyleyince de Balfour'a aşçıya yemeği yalnız iki kişilik hazırlamasını söyle dedi. Balfour gitti. Yürümeye başladıklarında Matterson güzel bir bahçe değil mi diye sordu. Martin çevresine baktı karşılık vermedi. Bana çok zevk veriyor dedi Matterson. Tahta köprünün önünde durdular. Martin adamın bir an sonra nasıl bir ruhsal durum içinde olacağını kestiremediği için içinden tüm İngilizlere lanetler yağdırıyordu. Bay Martin dedi Matterson en sonunda. Genderson ölüm emrini kaldırtmanızı istiyorum. Martin gerçekten şaşırmıştı. Olanaksız diyerek yürümeye devam etti. Saatine baktı. Eğer hepsi bu kadarsa hemen gitsem iyi olacak Sir Edward. Matterson adama döndü. Sizinle pek az ortak yanımız var Bay Martin. Ancak ikimiz de acımasız insanlarız. Şimdi size Genderson ölüm emrini kaldırtmanızı istediğimi söylüyorum. Martin başını kaldırdı. Kulaklarına inanamamış gibi güldü sonra. Yani beni tehdit mi ediyorsunuz? Sizinle mantıklı bir anlaşmaya varmak istediğimi söylesek daha iyi olur sanırım. Martin karşısındaki sert yüze hiç kırpışmayan soğuk gözlerle baktı. Adam ciddiydi. Bakın dedi, size yardım etmek isterdim ama buna olanak yok. Koruyucuyu unuttum gitti, aklını başına toplamalıydı. Ama kardeşimin oğlu işe yaramaz biriydi. Babası oğlu için yas tutuyor. Oğlan işe yaramazdı, babası kurtulmuş sayılır. ''Bunu babasına söyleyebilir misiniz?'' diye öfkeyle sordu Martin. ''Üstelik benim korumam altındaydı.'' ''Ama sizi aldatıyordu.'' ''Onun gereğine biz bakabilirdik. Şimdi Genders'ı bırakırsam hem kardeşimi kaybederim hem de Londra'nın bütün 5 paralık haydutları aileye karşı çıkabileceklerini sanırlar.''
''Ya Genders'ın arkadaşları?''
''Onun arkadaşı yoktur.''
''Ya birlikte savaştığı paralı askerler?''
''Ne alacakmış yani?'' diye Martin dudak büktü. ''Ancak yerlileri korkutmaya yarayan ucuz amatörler hepsi.''
''Dünya değişiyor dostum.'' dedi Matterson. ''Siz saygınlık kazanmaya çalışırken yeni bir güç doğuyor. Bu insanlar uluslararası bir örgüt olarak çalışıyorlar. Zengin hükümetleri koruyacak ve yoksullarını devirecek kadar da güçlüler.''
''Ne çıkar bundan?''
Genders'ın arkadaşlarından biri bir ay içinde küçük bir ordu hazırlayıp donatacak yetenektedir. Onun elindeki işleri bırakıp tüm dikkatini size vermesini istemezdim doğrusu.
Biz kendimizi korumayı biliriz.
Bundan hiç kuşkum yok. Ama sizin koruyacak çok şeyiniz olmasına karşılık onların kaybedecek hiçbir şeyleri yok. Ve siz de malınızı korurken epey can kaybedebilirsiniz.
Bu işte sizin ilginiz ne peki?
Ben de parasal açıdan size elimden gelen baskıyı yapacağım. Şu anda ailenin büyük yatırımları üzerinde olumsuz etkiler yaratabilirim sanıyorum. Sonra temsil ettiğim sendika dolaylı yoldan ülkenin belli başlı gazetelerinin de sahibi bulunuyor. Genders'ın ölümünden hemen sonra sizin şeflerinizin ülkenin kendilerinden en çok sözü edilen ve fotoğrafları basılan insanları olacaklarını garanti ederim. Mafya ile paralı askerler arasındaki küçük bir savaş satışı epey arttırır sanırım. Şimdi sizden mantıklı olmanızı istiyorum. Bu genç sizin için bütün bunlara değecek kadar değerli mi?
Sir Edward, sizi öldürtmeyeceğimizden nasıl bu kadar emin olabiliyorsunuz?
Matterson durdu, bunu düşündüm. Yeterli olduğuna inandığım önlemleri aldım sanırım. Bana ya da değer verdiğim birine bir şey olursa, o zaman siz ve size yakın herkes ortadan silineceksiniz. Martin karşısındaki bu yaşlı ve yalnız bankeri düşündü bir an. Sonra öğle yemeğine kendisini bekleyen karısı, çocukları ve torunları aklına geldi. Başını salladı.
Aile bundan hoşlanmayacak. Peki Genders'ı size verirsek siz bize ne vereceksiniz?
Ne istiyorsunuz?
Martin bir an düşündü. Büyük çaplı emlak işine girmek istiyoruz. Bu sırada para sıkışıklığımız var. Orta ve uzun vadeli kredi kullanabiliriz.
Bu konuda size yardımcı olabiliriz sanıyorum. Banka faiz oranlarında %3 fazlasına diyelim şimdilik. Ayrıntıları daha sonra görüşürüz.
Şimdilik banka faizine olmaz mı?
Matterson başını salladı.
Peki ya %1 fazlasına?
Matterson hiç de sıcak olmayan bir gülümsemeyle baktı adama.
1,5'a evet diyelim mi?
Kabul dedi Martin.
Ölüm emri hemen kaldırılacak. Eve doğru yürüyorlardı.
Martin başını salladı. Konseyi toplantıya çağırmam gerek. Kardeşime telefon edip onun da olurunu almalıyım.
Başını kaldırdı.
%1,5'la anlaştık değil mi?
Matterson başını salladı. Bunu sendikayla görüşmem gerekecek.
Bu akşama kadar haber veririm dedi Martin.
Ben de o zamana kadar size sonucu bildiririm sanırım.
Martin arabasına binip sürücüsüne başıyla işaret etti. Matterson arabaya doğru eğildi.
Genders'ın ne kadar zamanı kaldı?
Martin omuzlarını silkti. Pek az, çok yaklaştık. Bu Genders sizin için neden bu kadar önemli kuzum?
Kendisine bir iş vereceğim. O yüzden daha önce söylediklerimi aklınızdan çıkarmasanız iyi olur.
Kurnazca bir gülümseme dolandı Matterson'ın yüzünde. Dostça bir anlaşmaya varacağımızı umarım dedi.
Araba hızlanırken Martin dönüp evinin kapısında duran yaşlı adama baktı. Bir an arka bahçedeki konuşmalarını düşündü. Cebinden ipekli mendilini çıkardı, şapkasını kaldırıp alnında birikmiş terleri kuruladı.
6. Bölüm. Pazar öğleden sonra saat 6.
Balfour evine girerken telefonun çaldığını duydu, hemen koşup açtı.
Neredeydin diye Faulkner öfkeyle bağırdı. 2 saattir seni arıyorum.
Sir Edward'ın yanındaydım. Ölüm emri kaldırılabilir. Bizimle ilişki kurmalarını bekliyoruz.
Ne zaman haber alacaksın?
Gece yarısından önce.
O zaman da çok geç olacak.
Şu anda beklemekten başka bir şey gelmez elimizden.
Genders'ın bir dosyası olduğunu söylemişti. Nerede bu dosya şimdi?
Kentteki büromda.
Onu görmek istiyorum. Genders hakkında bildiğim her izi yokladım. Ama arada atladığım bir şey var sanırım.
Ben sana bu işe karışmamanı söylemiştim.
Gece yarısına kadar yaşayamaz dedi Faulkner. Sabahtan beri mafya adamlarıyla burun buruna geldim. Çok yaklaşmış olmalılar. O dosyaya şu anda ihtiyacım var.
Pekala öyleyse. Yarım saat sonra büroda olurum.
Faulkner'a Chancery Caddesi'ndeki bürosunun adresini verdi.
Bir saat sonra Balfour, Whipple ve White şirketinin bürosunda Faulkner aradığını bulmuştu.
Oturduğu her yeri aradım, içki içtiği her bar ve meyhaneyi de, ama çalıştığı yeri aramak aklıma gelmemişti. Her zaman günün birinde sanat galerisi işine gireceğini söylerdi.
Onun galerisi kimsenin ilgisini çekmeyen sanat eserleriyle dolu olmalı, dedi Balfour. Gördüğün gibi işi devir aldığından hemen sonra zarara girmiş.
Para işleri danışmanı olarak seni tutmalıydı.
O zaman kendisine bu iş alanına girmemesini öğütlerdim. İşin 6 ay önce iflas ettiği burada açıkça görülüyor işte. Mallar da açık arttırmada pek az bir değer bulabilmiş.
Peki orasını kimin aldığını biliyor musun?
Hayır, Janders oradan ayrıldıktan sonra bir daha galeriyle ilgilenmedik.
Saat 19.30. Faulkner taksiden Fulham Caddesi'nde indi. Kapıların numaralarına bakarak yürüdü bir süre. Sonra kimsenin kendisini gözlemediğine inanınca hemen karşı kaldırıma geçip köşe başındaki butiğe doğru yürüdü. Mağazanın ışıkları yanıyordu. Kapıyı ilk çalışında kimse cevap vermedi. Faulkner bunun üzerine açılana kadar yumrukladı kapıyı. Karşısında kısa boylu şişmanca bir adam duruyordu. Üzerinde dar bir kadife elbise vardı. Pantolon paçaları siyah çizmelerinin içine sokulmuştu. Yuvarlak yüzü kış olmasına karşın güneşte yanmıştı. Adam ellerini kalçalarına dayayıp ''Kapalı olduğumuzu görmüyor musunuz?'' dedi.
''Bazı insanlar amma da anlayışsız oluyorlar.''
Faulkner'ı süzdü.
''Üstelik burada sizi ilgilendirecek bir şey olduğunu da sanmıyorum.'' ''Bizim sattığımız mallar size göre değildir.''
''Seninle konuşmak istiyorum.'' Faulkner adamı kollarından tuttuğu gibi kaldırıp bir kenara koyup mağazaya girdi. İçeride çeşitli giysiler tavana asılmış, duvarlara iğnelerle tutturulmuştu. Hemen hemen hepsi kadife, deri ya da örgü zincirden yapılmıştı. Ufak tefek adam öfkeyle arkasından yürüdü.
''Appy!'' diye bağırdı. ''Appy!''
Merdivende iri yarı çıplak kafalı bir adam belirdi. Üzerinde kısa bir deri ceket vardı. Dövmeli kollarında kalın bileklikler göze çarpıyordu. Adam 8. Henry zamanının cellatlarını andırmaktaydı.
''Appy, bu vahşi adamı dışarı at!''
Faulkner kendini bir saldırıya hazırladı ama Appy merdivenin başında durmuş elindeki giysiyi dikmeye devam ediyordu.
''Appy, polise telefon et!'' diye bağırdı kısa boylu adam.
Appy elindeki giysinin kenarına baktı.
''Edemem, telefonu kestiklerini biliyorsun.''
Kısa boylu adam ellerini iki yana indirdi umutsuzlukla.
''Appy aslında iyi bir insandır.'' dedi. ''Şiddetten nefret eder. Ama bana bir zarar verecek olursanız sizi öldürür değil mi Appy?''
Evet dedi Appy sakin bir sesle. İnsanlar konusunda epey deneyimi olan Faulkner adama inanıyordu. Adın ne senin?
Robert.
Benimki Faulkner. Yardımına ihtiyacım var. Robert'ın ilgilendiğini görünce sözünü sürdürdü. Güney Afrika'da küçük bir köyde yaşarım. Kentinizin yabancısıyım. Bir dostumu bulmak için epey yol teptim. Burada bir sanat galerisi işletiyormuş.
Robert'ın yüzü birden sertleşmişti.
Robert, arkadaşımın adı Rafer Janders. Nerede olduğunu biliyorsan söyle çünkü başı belada.
Böyle bir kimseyi tanımıyorum dedi Robert. Sen tanıyor musun Appy?
Appy başını salladı. Robert, eğer diğerleri onu benden önce bulurlarsa öldürürler Rafer'ı.
Neden söz ettiğini hiç bilmiyorum.
Faulkner adamın sorunu çok iyi anladığını biliyordu. Bir an için onu dövmeyi düşündü. Ama bu dünyanın Robert'ları ile Appy'lerini iyi tanırdı. Kolay kolay sır vermezlerdi.
Robert dedi. Rafer dünyada tek arkadaşım benim. Ona ihtiyacım var. Eğer nerede olduğunu biliyorsan kendisine Alan Faulkner'ın burada olduğunu söyle. En yakın meyhane nerede?
Sokaktan aşağı inince solda.
Kapanış saatine kadar orada bekleyeceğim. Ondan sonra da nasıl olsa iş işten geçmiş olacak. Faulkner kalabalık barın bir köşesinde bir şişe viskiyle oturmuş zamanın geçmesini bekliyordu. Yapacak başka şeyi kalmamıştı. Kapanış saati yaklaştıkça sarhoş olmaya karar vermişken Robert içeri girip yanına yaklaştı.
''Arkandan gel'' diye fısıldadı.
Az sonra ara sokaklardan Kings Road'a doğru yürüyorlardı. Faulkner'ın yanında hoplaya hoplaya yürüyen Robert,
''Sonunda o çirkin yüzünden karar verebildim.'' dedi. ''Appy'ye bu kadar çirkin yüzlü bir insanın dürüst olması gerektiğini söyledim. Telefon konusunda çok açık verdik değil mi?
Yüreğime inecekti neredeyse. İşler pek iyi değil bu sıralarda. Abbi desen çizip kesim yapıyor. Ben de dikişe yardım edip satış yapıyorum. Son günlerde çelik örgü işlere merak saldı. Perde halkalarından yapıyoruz. Bence epey seksi, öyle değil mi?
Daha ne kadar kaldı diye sordu Faulkner.
Bundan sonraki sokakta. Robert soluk soluğa kalmıştı. Formumu da iyice kaybetmişim dedi. Yeniden dans derslerine başlasam iyi olacak. Öyle de esaslı bir öğretmen var ki, görsen Nureyev sanırsın. Parıl parıl gözleri, aç bakışları var. Tembel olmasam iyi dans edebileceğimi söylüyor.
Robert bir kapının önünde durdu. Küçük bir tabelada bir okla dört tüy kulübü işaret edilmişti. Asansör yoktu. Çıplak ampullerle aydınlatılmış merdivenden yukarı çıktılar. İkinci katta kalın meşeden yapılmış demir kakmalı bir kapının önünde durdular. İnsan başı düzeyindeki bir açıklık demir parmaklıkla kapatılmıştı. Robert zili çaldı. Bir süre beklediler. Sonra parmaklığın ardındaki kapak açıldı.
''Yalnızca bir dost ve ben'' dedi Robert. ''Kapıyı aç.''
Sürgüler çekilirken de gururla ''Yeni bir kulüp'' diye anlattı. ''Daha tamamlanmadı bile. Büyük açılış gelecek hafta yapılacak.'' Uzun boylu zayıf bir adam Faulkner'ı kuşkuyla süzdü. Omuzlarına kadar uzanan saçları beyaza boyanmıştı. Üzerinde eski bir tişört, bacağında parça parça bir blue jean vardı.
''Beşik hırsızı'' dedi Faulkner'a incecik bir sesle.
''Sakin ol sevgilim, bizden değil o'' dedi Robert.
Faulkner'a döndü sonra. ''Maxi bu, iyi bir dekoratördür. Bak bizim çelik örgüleri de kullanıyor, akıllı çocuktur.''
''Eh, birinin onları kullanması gerekli'' dedi Maxi. ''Yoksa sana kalsa hepsi çürüyüp gidecekti. Sonra ne yapardık ha?'' ''Sevgilim, sen git de en iyi becerdiğin işi yap. Bu akşam benim işim var'' diye Robert adamı susturdu.
Faulkner'ı kalın halılarla döşeli salondan ve bardan geçirip kulübün arkasına götürdü. İki basamaklık bir merdivenden geçip küçük ve pis bir mutfağa girdiler. Onun arkasındaki bir merdivenden de tavan arasına çıkılıyordu. Robert hafifçe kapıyı tıklattı.
''Ben geldim Rafer, dostunu getirdim.''
''Faulkner'' diye Chandler içeriden seslendi.
''Evet, Faulkner'' söyleyecek başka bir söz bulamamıştı.
''Bir şeyin yok ya Robert'' diye sordu Chandler.
''Benim mi? Neden sordun? Gayet iyiyim.''
''Güzel, üstüne ara öyleyse, bak bakalım silahı var mı?''
''Kimin?'' diye sordu Robert.
''Kimin olacak? Faulkner'ın.''
''Üstünü ara diyorum sana.'' diye bağırdı Chandler. Robert Faulkner'a baktı, sonra kapıya döndü.
''Yapamam. Daha az önce tanıştık.''
Robert Faulkner'a döndü. ''Özür dilerim.'' diye kıkırdadı. Elleriyle Faulkner'ın üstünü yokladı.
''Hiçbir şey yok.'' diye bağırdı. ''Kendinden utanmalısın doğrusu.''
''Alan kapı açık. İçeri ağır ağır gir ve ışığın altında dur. Ellerin iki yanında olsun.''
Faulkner hiç kıpırdamadan durdu kapının önünde, gözleri körleşmiş gibiydi. Sonra karanlığa alışınca Chandler'ın küçük, boş ve çok soğuk bir odada dam kirişlerinin hemen altında portatif bir karyolada oturduğunu gördü. Battaniyelere sarılmış, sırtını duvara dayamıştı. Elindeki silah tam Faulkner'ın karnına doğrultulmuştu.
''Eski alacakları tahsile mi geldin dostum?'' diye sordu.
Faulkner başını salladı. ''Senin için başka düşüncelerim var.''
''Ne gibi?''
Faulkner cevap vermedi.
''Pekala'' dedi Chandler yorgun bir sesle. ''Başkası olacağına sen ol daha iyi. Başının üstünde ışık var.''
Faulkner kirişlerin arasındaki dar pencereye baktı.
''Kapalıdır'' dedi Chandler.
Faulkner uzanıp kordonu çekti. Çok az ışık veren bir ampul odayı aydınlattı. Çevrede gölgeler uçuştu. Chandler üşüyordu. Yüzü çökmüş, uykusuzluktan gözleri kızarmıştı. Faulkner Robert'ı dışarıda bırakıp kapıyı kapattı. Gidip Chandler'ın yanına oturdu.
''Seni orospu çocuğu, seni'' dedi sevgi dolu bir sesle. ''Hala eskisi gibisin. Seni homoseksüel kulübünde aramak kimin aklına gelir?''
''Bulurlar, merak etme.''
Chandler titriyordu. Soğuk ter ve korku kokuyordu.
''Bu çocuklar eroin kullanırlar. Mafya dün gece bütün malı piyasadan çekti. İçlerinden birinin dayanamayıp ötmesi yakındır.''
Faulkner'ın yüzüne baktı.
''Onlara bir şey yapma. Ellerinden gelirse dostluklarını esirgemezler.''
''Şu halde seni bir an önce buradan çıkarmam gerek.''
''Çok uzağa gidemem. oğlumu ele geçirebilirler.
Bizim biraz zamana ihtiyacımız var, birkaç kişi toplayabiliriz. Onlarla öyle bir savaşa gireriz ki, haydi yürü, yürüyemezsen sırtımda taşırım seni.
Boş ver, sokakta nişan tahtası gibi vururlar bizi. Bir saat kadar yanımda otur yeter, gözlerimi kapatayım biraz. Sonra beni uyandır ve git buradan. Benim savaşım bu, seni ilgilendirmez.
Rafer, ne oldu sana böyle?
Böyle köpek gibi kıvrılıp ölemezsin bu pislikle. Haydi yürü gidelim buradan.
Korku uzun sürerse insanın ruhunu kemirmeye başlıyor. Şu kapının dışında duyduğum her tıkırtıda biraz daha öldüm ben. Kaçamayacak kadar yaşlıyım. Zaten gidecek bir yerim de yok.
Gözleri kapanmıştı. Sen giderken beni uyandır yeter. Bir ikisini de benimle birlikte götüreyim öteki tarafa.
Faulkner kapıyı açtı. Dışarıda bekleyen Robert endişeyle Janders'a baktı.
Uyuyor dedi Faulkner. Robert rahatlamıştı. Kapıyı dinliyor olmalıydı. Yakında burada kıyamet kopacak. Arkadaşlarını çıkar buradan.
Yardım ederiz dedi Robert.
Faulkner başını salladı. Bir iki makineli tüfeğiniz olmadıkça hiçbir şey yapamazsınız. Haydi şimdi git buradan.
Robert döndüğü sırada Faulkner arkasından seslendi.
Dur bir dakika. Cebinden çantasını çıkartıp birkaç banknot uzattı.
Birkaç günlüğüne Brighton'a git, Appy'yi de al.
Robert paralara baktı. Teşekkür ederim ama Brighton'dan nefret ederim, Appy de.
Pekala öyleyse, nereye istersen git ama bir iki gün Londra'dan uzaklaş.
Faulkner kapıyı açtı, içeri girmeden bir daha döndü Robert'a.
Teşekkür ederim, aynı şeyi bir gün biz de sizin için yaparız.
Teşekküre değmez, Rafer iyi dostumuzdur. Mağaza satışında bize çok kolaylık gösterdi.
Durakladı.
Polisi çağırmamı istemezsin değil mi?
Hayır.
Pekala, dikkatli ol ama.
Janders horul horul uyuyordu. Faulkner tüfeği alıp odayı gözden geçirdi. Pencere gazeteyle örtülmüştü. Portatif yatağın dışında oda bomboştu.
4. ayrımın sonu. Sayfa 64.